İsa ile birlikte biri sağında, öbürü solunda olmak üzere iki haydut da çarmıha gerildi. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor. Hani sen tapınağı yıkıp 3 günde yeniden kuracaktın. Haydi kurtar kendini. Tanrı'nın oğluysan çarmıhtan in diyorlardı. Başkahinler, din bilginleri ve ileri gelenler de aynı şekilde onunla alay ederek başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor diyorlardı. İsrail'in kralıymış. Şimdi çarmıhtan aşağı insin de ona iman edelim. Tanrı'ya güveniyordu. Tanrı onu seviyorsa kurtarsın bakalım. Çünkü ben Tanrı'nın oğluyum demişti. İsa ile birlikte çarmıha gerilen haydutlar da aynı şekilde ona hakaret ettiler. Öğleyin 12'den 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat 3'e doğru İsa yüksek sesle Eli, Eli, lema şevaktani, yani Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu işitince, bu adam İlyas'ı çağırıyor dediler. İşlerinden biri hemen koşup bir sünger getirdi. Ekşi şaraba batırıp bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. Öbürleri ise dur bakalım, İlyas gelip onu kurtaracak mı dediler. İsa yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti. Evet değerli dinleyicilerimiz, Matta 27-38-50 ayetler arasında böyle okuyoruz. Rabbimiz çarmıha çakıldığı zaman sabahleyin saat 9 idi. 3 saat içerisinde, yani öğle vaktine kadar insan, insanoğlu diye kendisini tanıtan İsa'ya elinden gelen her şeyi yaptı. Sonra öğle vakti ortalığı bir karanlık kapladı. Evet, ortalığa yoğun bir karanlık çöktü ve o karanlık örtünün altında çarmıh bir sunak oldu. Bu sunak üzerinde dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu sunulmaktaydı. Saat 15 sularında İsa yüksek sesle bağırdı. Tanrım, Tanrım, beni neden bıraktın? İsa'nın bu sorusuna cevap olarak Mezmur 22'ye bakmalıyız. 22. mezmur bu sözlerle başlar. Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin? Bana yardım etmekten ne kadar uzaksın? Neden? Neden haykırışımı duymuyorsun? Tabii bu sorunun yanıtını 3. ayette görebiliriz. Yani Mezmur 22 ayet 3'te. Ancak sen kutsalsın diyor bu ayette. Değerli dostum, benim, senin ve tüm dünyanın günahı İsa'nın üzerine indiği zaman Tanrı ona bakamaz oldu. Tanrı İsa'ya bakamaz oldu. Kurtarıcımız bizim günah cezamızı çekecekse çarmıh üzerinde bu şekilde ölmeliydi. Hem de yalnızlık içerisinde. İsa Mesih çarmıh üzerinde bizim bütün günahlarımızın cezasını çekmeliydi. Orada duranlardan bazıları bunu duyunca bu adam İlyas'a sesleniyor dediler. İşlerinden biri ne yapıyor? Hemen koşup bir sünger getiriyor, sirkeye daldırıp bir kamışa takarak İsa'nın ağzına uzatıyor. Bunu neden yaptılar? Peygamberlik sözü yerine gelsin diye. Yiyecek yerine bana zehir verdiler. Sirke içirdiler susadığımda diyor Mezmur 69-21'de. Ötekiler bırak bakalım İlyas varıp onu kurtaracak mı diye laf atıyorlardı. İsa yeniden yüksek sesle bağırdı ve ruhunu teslim etti. Burada İsa'nın ne şekilde öldüğüne dikkat ettiniz mi? Ruhunu teslim etti. Başka bir deyişle ruhunu verdi. Diyorlar ki birisi ölürken ağzından acayip bir ses çıkar. Bu son nefestir. O son nefesi almak için herkes tüm gayretini verir. Rabbimiz bu şekilde ölmedi. Basitçe ruhunu verdi. Ruhunu teslim etti. Yani kendi isteğiyle gitti. İsa Mesih ölürken kayda değer bazı şeyler oldu. Bunlardan birisi bir depremdi. Bir başka olay da tapınakta kutsal yeri, kutsalların kutsalından ayıran perde yukarıdan aşağıya doğru yırtıldı. O anda tapınağın perdesi yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye ayrıldı. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı diyor Matta 27:51'de. Şimdi dikkat edin. Perde aşağıdan yukarıya doğru değil, yukarıdan aşağıya doğru yırtıldı. Yani perdeyi yırtan insan değil, Tanrı'nın kendisiydi. Tanrı o perdeyi yırttı. Perde kardeşim, İsa'nın bedenini simgeler. Çarmıh üzerinde onun bedeni yırtılırken, onun bedeni parçalanırken, senin ve benim dünyanın günahları için gereken cezayı kendi bedeninde çekerken, Tanrı'nın huzuruna açılan yolu engelleyen perde yırtılmış oldu. Evet dostum, senin, benim ve dünyanın günahları için gereken cezayı kendi bedeninde çekerken, Tanrı'nın huzuruna açılan yolu engelleyen perde yırtılmış oldu. Artık Mesih aracılığıyla Tanrı'nın huzuruna girilebiliyordu. Bu nedenle artık Tanrı'nın huzuruna girebilmemiz için ne bir kahine, ne bir rahibe, ne de başka bir insana ihtiyacımız vardır. Şimdi İsa Mesih aracılığıyla biz doğrudan Tanrı'nın huzuruna, o kutsal yere girebiliriz. Ancak sadece ve sadece Baba Tanrı'ya oğul aracılığıyla gelebiliriz. Çünkü tek bir Tanrı ve Tanrı'yla insanlar arasında tek bir aracı vardır. O da İsa Mesih'tir diyor Elçi Pavlos 1. Timoteos 2. bölüm 5. ayette. Evet, tek Tanrı, Tanrı'yla insanlar arasında tek bir aracı vardır. O da İsa Mesih'tir. Mezarlar açıldı ve uyuyan kutsal yaşamlılardan birçoğunun bedeni dirildi. Mezarlardan çıktılar. Onun dirilişi ardından kutsal kente girdiler ve birçok insana göründüler diyor Matta 27, 52 ve 53. ayetlerde. Bu olay sadece Matta tarafından kaleme alındı. Keşke bu olay hakkında biraz daha ayrıntı verilseydi ama Rab bu kadar açıklamayı uygun gördü. Bunun ne olduğunu yorumlamaya kalkabiliriz ama Matta'nın yazdığından başka bir şey ekleyemeyiz. Mezardan çıkanlar kimlerdi? Efesoslara yazılan mektupta bu konuya ilişkin şöyle yazar. Benim için kutsal yazı şöyle der. Yükseğe çıktı ve tutsakları tutsak aldı. İnsanlara armağanlar verdi. Şimdi bu çıktı sözcüğü Mesih önce aşağılara, yeryüzüne indi demek değil de nedir? İnmiş olan ve her şeyi doldurmak üzere tüm göklerden çok yukarı çıkmış olan kişi aynıdır. Efesoslar 4:8-10 ayetler arası. 51. ayette söz edilen deprem akıllıca gerçekleştirilen bir depremdi. Yani sırf mezarların açılmasını sağladı. Her şeyi yerle bir eden tipten bir deprem değildi. Uyumakta olan kutsallardan bazıları dirildi. Hepsi değil, sadece bazıları. Bunlar birçok kişiye göründü. Yani tanıklar bunların dirildiğini ispat edebilirlerdi. Matta'nın yazdıklarına göre mezardan çıkan bu ölüler kente girip birçok insana göründüler. Yüzbaşı ve onunla birlikte İsa'yı gözleyenler depremle öteki olayları görünce aşırı korkuya kapılarak gerçekten Tanrı'nın oğluydu bu dediler. Matta 27 ayet 54. Markos'un kaleme aldığı müjde yazısında şunu okuyoruz. İsa'nın karşısında duran yüzbaşı onun böyle ruhunu verdiğini görünce bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu dedi. Anladığımız kadarıyla çarmıha çakma olayının sorumlusu olan Romalı yüzbaşı gidip çarmıhın altında durdu. Çarmıh olayı süre giderken başka yerlerde gelişen olaylara tanık oldu. İsa'nın kendi ruhunu rahatça teslim ettiğini gördü. Tüm bunlar onun yüreğinde bir gerçeği onayladı. Çarmıh üzerindeki bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu. İnanıyorum ki bu yüzbaşı İsa Mesih'e daha sonra iman etti. Fazla bilgisi olmayabilirdi. Kutsal yazıları okumamış olabilirdi. Yorum kitaplarına, teoloji kitaplarına bakmamıştı ama İsa'nın çarmıhının dibine gelecek kadar bilgisi vardı. Tanrı günahlı insandan bu kadar basit bir adım atmasını ister dostum. Orada durumu uzaktan gözleyen birçok kadın vardı. Bunlar İsa'yı Galile'den beri izlemişler, kendisine hizmet sunmuşlardı. Aralarında Magdalalı Meryem, Yakup'la Yusuf'un annesi Meryem ve Zebedi'nin oğullarının annesi de bulunuyordu diyor Matta 27, 55 ve 56. ayetlerde. Akşam olunca Aramatyalı zengin bir adam geldi. Adı Yusuf olan bu adam İsa'nın öğrencisiydi diyor Matta 27, 57'de. Bu olaya kadar Aramatyalı Yusuf'un bir Mesih izleyicisi, bir Mesih imanlısı olduğunu bilmiyoruz. İlginç olan şu ki, İsa'nın öğrencilerinin dağılmasına neden olan olay çarmıh olayıydı. Ancak bu aynı olayda görüyoruz ki İsa'yı uzaktan izleyenler, gizli dediğimiz imanlılar bir araya geliyorlar. Gizli imanlılar sınıfına koyduğumuz Yusuf gibi insanlar bulundukları yerden çıkıp geliyorlar ve İsa'yı sevdiklerini sergiliyorlar. Aramatyalı Yusuf birden ortaya çıkıp İsa'ya iman ettiğini beyan ediyor. Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi bu adam. Pilatus da verilmesi için buyruk çıkardı. Madde 27 ayet 58. Yusuf gidip de Pilatus'tan İsa'nın cesedini isterken oraya İsa'nın izleyicisi olarak gitti. Yusuf cesedi alınca onu tertemiz bir keten beze sardı diyor 59. ayette. Elçi Yuhanna'nın yazdıklarına göre bir gece İsa'yı görmeye gelmiş olan Nikodem ve Aramatyalı Yusuf birlikte İsa'yı gömmek için hazırladılar. Daha önce geceleyin İsa'nın yanına gelmiş olan Nikodem da 30 litre kadar karışık mür ve sarı sabur özü alarak geldi. İkisi İsa'nın cesedini alıp Yahudilerin gömme geleneğine uygun olarak onu baharatla keten bezlere sardılar diyor Elçi Yuhanna. İsa'nın ölümünden önce bu iki adam öne çıkmadan İsa'ya iman etmiş olabilirlerdi. Şimdi açıkça öne çıkıp İsa'yla birlikte olduklarını beyan ediyorlar. İsa'nın ölümünden sonra onun cesedine dokunan eller, değerli dostum, sevgi elleriydi. Ölümüne kadar ona dokunan eller işkence elleriydi. Ama ölümünden sonra sevgi elleri ona temas etti. Ve kaya koyuğunda oyduğu yepyeni özel mezarına yatırdı. Ve mezarın açıldığı yere de kocaman bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı. Magdalalı Meryem ile öbür Meryem gömütün tam karşısında oturmuşlardı diyor Matta 27-60-61. Ayetlerde. Daha önce Yusuf ne yapmıştı? Cesedi almış ve onu tertemiz bir keten beze sarmıştı. Bu sahne gerçekten duygulandırıcıdır. İsa çarmıhta asılıyken birçokları onu terk etmişti. Ama onu izleyen kadınlar sadık şekilde İsa'nın çarmıhının yanında beklediler. İsa'nın elçileri bile korkudan dağılmışlarken bu kadınlar sadakatle beklediler. Bugün İsrail'de General Gordon'un işaretlediği tepeyi hala görebilirsiniz. Buna Golgota yani Kafatası denir. Bu tepenin yakınlarında bir mezar vardır. Araştırmacılara göre İsa'yı bu mezara gömmüşler. Ama mezar başkasına aitti. Onu 3 günlük bir süre için İsa'ya ödünç olarak verdiler. Yaklaşık 2000 yıl sonra bugün bu Golgota tepesinde turistlerin ziyaret ettikleri bu mezar gerçekten İsa'nın gömüldüğü mezar mı değil mi tam olarak bilmiyoruz. Ben emin değilim ve aslında fark etmez de. O yörede daha başka mezarlar da vardır. Bunlardan herhangi birisi olabilir. Eminim ki İsa'yı gömdükleri mezar Golgota tepesinden çok uzakta değildi. Ancak şunu söylemeliyim. Golgota tepesinin tam yerini saptamaya girişmek, İsa'nın gömüldüğü mezarın yerini işaretlemek ve bunları ziyaret edilecek kutsal bir yer olarak betimlemek İsa Mesih'in kesinlikle düşüncesi değildi. İsa'nın konulduğu sanılan bu mezarı öpenler, bu mezara tapanlar vardır. Efendim, buraya bir zamanlar İsa'nın cesedi koyulmuş. Peki, bunun ne değeri olabilir ki değerli dostum? Rab İsa Mesih'in bizden istediği onun kurtuluş müjdesine inanmak, ona yani İsa Mesih'in kendisine iman etmektir. Herhangi bir mezara, herhangi bir taşa değil. İsa Mesih bizim günahlarımız için öldü, gömüldü ve ölümden dirildi. Ölümü yenerek dirildi. Buna iman etmemizi ve Mesih'in müjdesini dünyaya götürmemizi ister. Ertesi gün, yani hazırlık günü sonrası, başkahinlerle ferisler hep birlikte Pilatus'a vararak, efendim dediler. O aldatıcının daha yaşarken ne dediği aklımızda duruyor. üç gün sonra dirileceğim demişti. Onun için bir buyruk çıkar da mezar üçüncü güne kadar mühürlensin. Olur ya, bakarsın öğrencileri gelip onu çalarlar. Sonra da halka o ölüler arasından dirildi derler. Öyle ki son aldatış ilkinden beter olur. Pilatus, kolcularınız var dedi. Gidin aklınızın kestiği gibi orayı güvenlik altına alın. Adamlar da gidip mezarı güvenlik altına aldılar. Taşa mühür vurdular ve kolcuları da görev başına diktiler. Madde 27, 62, 66 ayetler arası. Düşmanın ne kadar ciddi şekilde önlem alması İsa'nın gerçekten ölümden dirildiğinin kanıtıdır dostum. Mezarı olduğu gibi korumasız bırakıp gitmiş olsalardı, daha sonra cesetin çalındığını iddia eden açıklama mantığa daha yakın olurdu. Ancak burada mühürlü bir mezar var ve ceset çalınmasın diye Romalı bekçiler dikiliyor. Bence böyle bir ortamda İsa'nın öğrencileri gelip de ceseti çalamazlardı. Saçma bir iddiaydı bu. Mezara kolayca girilmesin diye İsa'nın düşmanları birçok önlemler aldılar. İşte bu önlemler İsa'nın gerçekten ölümden dirildiği konusunda bize sağlam kanıtlar verir. Bir başka ilginç nokta daha vardır. Rab ise ölümden sonra üçüncü gün dirileceğini söylemişti. İsa'nın bu sözü birçok kişiye duyurulmuştu ve eminim ki Yahudi din önderleri de bunu duymuşlardı. Yahudi din önderleri Pilatus'a gidip, bakınız İsa denilen bu adam ölümden dirileceğini söyledi. Hem de üç gün sonra dirileceğini söyledi. Biz buna inanmıyoruz ama hiç olmazsa onun cesedi mezardan çalınmasın diye oraya bekçi koyar mısınız gibi bir dilekte bulundular. Bu din önderleri İsa'nın dirileceğine inanmıyorlardı. Ama yine de yüreklerinde bir şüphe vardı. İlginç olan şu ki İsa'nın öğrencileri de İsa'nın ölümden dirileceğine inanmıyorlardı. Ne var ki İsa Mesih kısa bir süre sonra ölümü yenerek dirilecektir.